Ayrım 11. Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 143. Necati'nin Mustafi Oluşu. Necati bizim yurda Kırşehir'den gelmişti. Okumadığı için mesleki eğitimden geçirilmek üzere nakledilmişti. Küçük ve sevimli bir çocuktu. Ciddi yüz hatları vardı. Seyrek dişli, iri dudaklı, zayıf bir çocuktu. Arkadaşları ile oyun oynarken bile oyunu ciddi bir iş yapıyormuşçasına oynardı. Kendine has bir dünyası vardı. Dünyasına müdahale edilmesinden hoşlanmazdı. Hoşnutsuzluğunu da net ifadelerle belli ederdi. Onun sınırlarını diğer çocuklar da bilir ve duruşlarını ona göre ayarlarlardı. Onunla arkadaşlık yapmak diğer çocuklar için bir ayrıcalıktı. Necati'nin mesleki eğitimi de yarım kalınca pasta, börek, fırında işe girmiş. Epey bir süre orada çalıştıktan sonra prefabrik inşaat yapan bir firmada çalışmaya başlamıştı. Necati'nin yaşı 18'e gelince onun bir resmi işe girebilmesi için formunu doldurmuştuk. Gidebileceği bir yer olmadığı için yurttan ilişiğini kesmemiştik. Birkaç ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iş kağıdı gelmişti. Yapılan sınav sonucunda ataması ilçe milli eğitime yapılmıştı. İşini seviyordu. İlk maaşını alınca yurttan ayrılıp birkaç arkadaşı ile birlikte ev tuttu. Artık işine evinden gidip geliyordu. Hizmetli kadrosuna atandığı için işi binayı, koridorları, odaları temizlemekti. Necati çalışmayı sevdiği için müdür söylemediği halde kalorifer kazanını da yakıyor, artan vakitlerinde de evrak getir götür işlerini yapıyormuş. İlçede beraber çalıştığı bir iki personelin de oradan tayin olması ile birlikte onların işlerini de Necati üstlenmiş. Müdür, binanın bekçiliğini de yaptırabilmek için onu evden ayrılarak binanın kazan dairesinde bulunan kaloriferci odasında kalmaya ikna etmiş. Necati artık 24 saatini bu binada geçiriyormuş. Geceden kaloriferleri yakıyor, sabah olunca binayı, odaları temizliyor, memurların masalarını siliyormuş. Necati 2 yıl boyunca hiç ara vermeden, izin kullanmadan çalışmış. Hatta onun bu işkolik hali diğer personelin de dikkatini çekiyormuş. Bir gün Necati müdürün yanına gidip, "Müdürüm, 2 senedir burada hiç izin kullanmadan gece gündüz çalışıyorum. Bana biraz izin ver de biraz kafamı dinleyeyim, memleketime gideyim," demiş. Müdür de, "Sen izni hak ettin. Benden sana 15 gün kafa izni. Git iyice dinlen, gel," demiş. Necati devlet memuru olmasına rağmen diğer çocuklar gibi o da memuriyeti bilmiyormuş. Kafa izni diye bir izin olmadığını, izin dilekçesi yazması gerektiğini farkında bile değilmiş. Müdürün sözüne inanarak çekip gitmiş. Ertesi gün ona söz veren müdürün ani bir şekilde tayini çıkmış ve bir hafta sonra oradan ayrılmış. Yerine aşırı kuralcı, asık suratlı bir müdür gelmiş. Necati'nin memleketine gittiği biliniyormuş. Ancak orada kimin yanında kaldığı, ne yaptığı kayıtlara geçmemiş. O dönemde şimdiki gibi cep telefonu, e-posta gibi haberleşme araçları da yoktu tabii ki. Necati eski müdürün verdiği 15 günlük kafa iznini kullanıp iş yerine döndüğünde müdürün değiştiğini öğrenmiş. Hatta öğrendikleri sadece bununla da kalmamış. Necati tatildeyken izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği gerekçesiyle mustafi, istifa etmiş sayılmış ve işine son verilmiş. Her ne kadar eski müdürünün kendisine izin verdiğini söylediyse de yazılı bir belge olmadığı için bu sözü geçersiz sayılmış. Yazılı savunmasında eski müdürünü şahit gösterdiğinde ise Necati ikinci bir şok yaşamış. Zira eski müdürü Necati'ye verdiği kafa iznini inkar etmiş. Necati bir daha yıkılmış. Necati artık işsizdi. Hayatına sokakta devam edecekti. O olaydan sonra Necati sokaklardan kağıt, karton, naylon, şişe, teneke toplayarak onları satmaya ve hayatını sürdürmeye başladı. Necati işten atıldığını bana sonradan söylediğinde yapacak bir şey kalmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar gittiğim halde Necati'nin geri dönmesini sağlayamadım. Necati 5 yıl boyunca sokaklarda hurdacılık yaptı, simit fırınlarında simit poğaça yapıp sattı, boya badana işleri yapıp hayatını sürdürmeye çalıştı. Ben Ankara dışında olduğum için onunla ilgilenemedim. Ankara'ya döndüğümde yeniden onunla temas kurdum. Birkaç girişimden sonra yeniden işe girebilmesi için uygun zemini oluşturdum. Tekrar milli eğitime hizmetli olarak girmesini sağladım. Bu gelişme Necati için sokaktaki zorlu hayatın sonu, yeni ve mutlu bir hayatın başlangıcıydı. benim için ise bir övünç kaynağı oldu. Necati bu yeni okulunda oldukça mutlu. İlk günden beri işine canla başla sarılıyor. Sokağın zorluğunu yaşayarak öğrendiği için bu yeni işin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Beklenmeyen beddua. Yurdumuza Gülnaz isminde bir sosyal hizmet uzmanı eş durumu nedeniyle tayin edilmişti. Çalışkan ve idealist bir uzmandı. Mesleğinin ve evliliğinin de ilk yıllarındaydı. Bu yüzden uzmanlığı, evliliği ve hatta anneliği de yeni öğreniyordu. Öğrenmeye açık, bilmediklerini sormaktan çekinmeyen bir kişiliği vardı. Beni hocası gibi görüyordu. Tavsiyelerimi test ettikçe doğruluğunu görüyor ve bana müdür bey yerine hocam demeyi tercih ediyordu. Bu benim de hoşuma gidiyordu. Uzun tecrübeler sonucunda edindiğim bilgileri öğrenmeye istekli meslek elemanlarına aktarmaktan hoşlanırım. Bunun için bulduğum her fırsatı değerlendiririm. Statükocular, öğrenmeye kapalı olanlar, değişimi istemeyenler bu tavsiyelere kulak kabartmıyorlardı. Onların bilgisi onlara yetiyordu. Zaten bu çocuklara bir şeyler verilemezdi. Bir şeyler vermek için bu yurt doğru bir adres değildi. Bir keresinde bir koordinasyon toplantısında bütün meslek elemanlarına yetiştirilsin diye bize emanet edilen bu çocuklarımızla biraz daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini, bu çocukları toplumun değerlerinden kopuk yetiştirmemelerini, yurttan ayrıldıktan sonra gidecekleri toplumun kurallarını onların anlayabileceği bir üslupla anlatmaları gerektiğini, doğruluk, dürüstlük, erdem, ahlaklı olmak, yalan söylememek, haksızlık yapmamak, saygılı olmak gibi genel geçer toplumsal değerleri öğretmemiz gerektiğini, bunun burada çalışmaktan kaynaklanan bir görev olduğu kadar insan olmaktan kaynaklanan vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledim. Bir öğretmen bilmiş bir eda ile bu çocuklara bir şey verilemez, verilecekse de burada verilemez demişti. Aldığınız maaşı hak etmeniz gerekir. Bu vicdani bir sorumluluk olduğu kadar inançlı bir insan için manevi bir zorunluluktur diye uyardığımda aynı bilmiş eda ile o iş başka, bu iş başka demişti. Güvendiğim dağlara karlar yağmıştı. Bu söz bende soğuk bir duş etkisi yapmıştı. Bu çocuklara bir şeyler verilemeyeceğine inanmış birinin aldığı eğitimin bir eğitim değil öğretimden ibaret olduğunu, bilgiyi sadece öğrendiğini, asla özümsemediğini o an anladım. Onlar için ilahi kitapta kitap yüklü hımarlar, merkepler ifadesi kullanılmıştır. Bu tespitten daha doğru bir tespit düşünemiyorum. Büyük bir İslam düşünürü okuduğum bir eserinde öğrencilerine baba evladına karşı koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı diyordu. Nasıl diye sorduklarında, koyun kuzusuna süt içirir, kuş yavrusuna kay, leş yedirir diyordu. Yani koyun dışarıdan ot yiyor, saman yiyor, çamurlu su içiyor. Bütün bunları vücudunda özümseyip yavrusuna kan damarlarının arasından süzülerek meme musluğundan tertemiz, onun için mutlak faydalı bir süt içirir. Kuş ise dışarıda bulduğu solucan, böcek, leş gibi gıdaları gagasıyla getirip içinde özümsemeden öylece yavrusuna yedirir. O yüzden ağzında sigara ile sigara içmeyin çocuklar diyen, bulduğu her fırsatta küfürlü konuşup küfür iyi bir şey değildir diyen büyüğün sözüne bir çocuğun itibar etmesi beklenemezdi. Gülnaz Hanım zaman içinde sosyal servisin ağır iş yükünü üstlenmeye başlamıştı. Aynı zamanda grup sorumluluğu da vardı. Grubundaki çocuklarla bir uzmandan çok bir anne duyarlılığı ile ilgileniyordu. Ne de olsa onun da 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Grubundaki çocuklar dahil bütün çocuklar Gülnaz Hanım'ı seviyorlardı. O da bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendirip grubundaki çocuklarla çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştiriyordu. Çocuklar onun grubunda olmaktan oldukça mutluydular. Hatta diğer çocuklar onun grubundaki çocukları kıskanıyorlardı. Bunu dengelemek için zaman zaman onu uyarıp yaptığı aktiviteleri diğer gruplardaki çocuklar için de uygulamasını isterdim. O da beni kırmaz, diğer çocukları da sırasıyla bu faaliyetlere dahil ederdi. Gülnaz Hanım zaman zaman küçük çocuğunu yanında getirir, bazen de eşi onu arabasıyla almaya gelirdi. Bizim çocuklar Gülnaz Hanım'ın çocuğunu annesinin elinden sıkı sıkı tutarken gördüklerinde annesine olan sevgilerinden çocuğunu da sevmek isterlerdi. Çocuğun yanağından makas alırlar, onu öpmeye çalışırlar, bazen de kucaklarına almak isterlerdi. Gülnaz Hanım da annelik içgüdüsüyle çocuğunu korumaya alır, onu sevmelerine engel olmaya çalışırdı. Bunu yaparken art niyet taşımaz. Sadece ona zarar vereceklerinden ya da severken acıtacaklarından yahut kucaklarından düşüreceklerinden endişe duyardı. Çocuklar Gülnaz Hanım'ın bu korumacı davranışına anlam veremezler, her şeye rağmen ondan makas almayı başarırlardı. O da korkmuş bir yüz ifadesiyle annesinin eteğine sarılır. Annesi de bazen elinde olmadan "Dokunmayın benim kızıma," derdi. Çocuklar bu uyarıdan sonra onu sevmeyi bırakırlardı. Bu manzaraya birkaç kez şahit olmuştum. Bir gün onu bu konuda uyarmış ve çocuğunu yurda getirdiğinde aşırı korumacı tutumundan vazgeçmesi gerektiğini söylemiştim. O benim bu uyarıma bir anlam verememişti. Bir gün yine babası çocuğunu yurda getirmişti. Annesi de onu arabadan almak için yurdun bahçesine inmişti. Haliyle çocuklar da yanına toplanmışlar ve her zamanki gibi sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Gülnaz Hanım bir süre sonra kızını elinden tutarak odama girmiş ve hıçkırıklar içinde ağlamaya başlamıştı. Bir yandan da "Nasıl olur, bunu bana nasıl yaparlar, ben bunu hak etmiyorum, yazıklar olsun" gibi sözler söylüyordu. Onu biraz sakinleştirdikten sonra neler olduğunu sordum. Meğerse Gülnaz Hanım'ın grubundaki sevdiği bir çocuk, çocuğunu sevmesine izin vermeyince yanına yaklaşarak "Hocam, inşallah arabanız devrilir de çocuğunuz altında kalır." demiş ve oradan koşarak uzaklaşmış. Hiç beklemediği bu çocuktan böyle bir beddua almak onu hıçkıraklara boğmuştu. Bedduayı eden çocuk annesiz bir çocuktu. Hayatında hiç anne figürü yoktu. Anne diyebileceği birinin elini hiç tutmamıştı. O yüzden annesinin elini tutan çocukları kıskanıyordu. Üstelik sevmesine bile izin verilmiyordu. Bu durum onun bu davranışının sebebini izah etmeye yetiyordu. Gülnaz Hanım'ın ağlaması dindiğinde bir zamanlar onu bu konuda uyarmamın sebebinin bu durum olduğunu söyledim. Çocuğun onu sevmediğinden değil, kızını kıskandığından beddua ettiğini, bu yüzden o çocuğa tavır almaması gerektiğini, aksine onu teselli etmesi gerektiğini söyledim. Üzüntüsü geçmiş, yüzünde acı bir tebessüm belirmişti. "Anladım hocam," dedi. "Anlamayanlar beddua edenin peşinden koşarlar. Belki bedduayı anlamayanlar hak ediyordur." Bizim oğlan büyümüştür. Sabri bizim yurda, yuvada 12 yaşını doldurunca gelmişti. Yuvaya da 7 yaşında ilkokula başladığında babası tarafından okuması amacıyla getirilip bırakılmıştı. Annesi o 6 yaşındayken vefat edince büyük kardeşleri kendilerini kurtardığından sadece Sabri, bakımı zor olduğu gerekçesiyle babası tarafından yuvaya yerleştirilmişti. Sabri bizim yurda geldiğinde 12 yaşında olmasına rağmen oldukça küçük görünüyordu. Kırmızı yanaklı, çekik gözlü, hokka burunlu, yüzünde ciddi bir ifade olan sevimli bir çocuktu. Yurt içerisinde oldukça uyumluydu. Sağlam arkadaşlıklar kuruyordu. Okulda da uyumlu ve başarılıydı. Okuldaki idareci ve öğretmenlerden de onunla ilgili bir şikayet gelmezdi. Okullar kapanıp yaz tatiline girildiğinde yurttaki çoğu çocuk gibi Sabri'nin velisi de onu izinli almaya gelmezdi. O da haliyle bütün yazı yurtta geçirmek zorunda kalırdı. Yaz ayları yurtta kalan çocuklar açısından en sıkıcı aylardır. Hırçınlıkların, kavgaların, olayların arttığı, kötü alışkanlıkların çabuk yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu ayların dolu dolu geçirilmesi, çocukların boş zamanlarının iyi planlanması ve sosyal faaliyetlerin iyi organize edilmesi gerekir. Aksi takdirde önü alınamayan olumsuzluklar birbirini tetikler. Toparlamak imkansızlaşabilir. Sabri de yaz tatillerinde ailesinin yanına gidemediği için bu etkileşimlere açık durumdaydı. Nitekim geçen zaman içinde o da bu olumsuz uyaranlardan etkilenmişti. Sigara içmeye başlamış, küçük çaplı çetelere katılmış, akşamları yurda geç gelmeye alışmış, çocuklar arasında yapılan kavgaların figüranları arasında yer almaya ve otoriteyi zorlayıcı direnç gösterilerinde bulunmaya başlamıştı. Bütün bu olumsuz davranış özelliklerine rağmen kendisiyle oturup konuştuğumuzda hatasını kabul edip özür dileyebiliyordu. Fakat içinde bulunduğu arkadaş grubunun yazılı olmayan ve kendiliğinden oluşan kurallarına uymak zorunda hissediyordu kendisini. Onların diliyle racon bunu gerektiriyordu. Yıllar bu kısır döngü ile geçti. Sabri artık liseye giden kara yağız bir delikanlı olmuştu. Yuvadan geldiği günlerdeki o bücür sabriden eser kalmamıştı. Artık bıyıkları terliyor, temiz ve ütülü kıyafetler giyiyor, saçlarına jöle sürüyor. Her aramada cebinden sigara, çakmak ve çakı çıkıyor. Pazılarının iriliğini göstermek için kışın bile yurdun içinde askılı atletle dolaşıyordu. Artık o küçük çocukların Sabri abisiydi. Koridorlarda abi sıfatının yüklediği heybetle dolaşıyordu. Zaman zaman da bu heybetini diğer çocuklara fiili olarak gösteriyordu. Kendisine kızıp bağırdığımızda da bir ağır abi edasıyla başını önüne eğip yaptığı davranışın hatalı olduğunu kabul ediyordu. Yine yaz gelmiş, karneler dağıtılmış ve okullar tatile girmişti. Bizim için zorlu aylar başlamıştı. İzne gidenler gitmiş, çoğunluk yine yurtta kalmıştı. Yaz ayları için önceden planladığımız il dışı kamp tatil hazırlıklarını yapmıştık. İlk grubu belirleyip bir minibüsle yolcu etmiştik. İkinci grubu da başka bir araba ile yolcu ettikten sonra yurtta kalan çocuklar büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Gerçi onlar da 15 gün sonra gelen grubun peşinden kampa gideceklerdi fakat o süreyi beklemek bile yeterince sıkıcıydı. Kalan çocukları havuz, sinema, piknik gibi faaliyetlerle meşgul ediyorduk. Yine de mutlu edemiyorduk. İl dışı kamp tatili onlar için çok daha cazip geliyordu. Daha önce gitmiş ve yeni kamptan gelen çocukların anlattıkları onların heyecanını ve gitme isteğini kat kat artırıyordu. Yurttaki çocukların tamamının il dışı kampa götürülmesi o zamanlar için mümkün olmadığından mecburen içlerinden eleme yapmak ya da tercihte bulunmak durumunda kalıyorduk. Bu durum bizim için en zor seçimlerden birisi sayılırdı. Hangi kıstasa göre seçecektiniz? Birilerini elemek durumunda kalacaktınız. Bunun için en geçerli kıstasımız okul başarılarıydı. İkinci kıstasımız yurttaki uyumluluk durumuydu. Her halükarda bu seçim sonunda gidemeyecek çocuklar olurdu. Onları da bir dahaki kampa öncelikli yazacağımıza söz vererek teselli etmeye çalışırdık. Fakat her seferinde bir çıngar çıkardı. Kampa gidemeyen ya da kampa seçilmeyen bazı çocuklar kamp süresince yurt için patlamaya hazır barut fıçısı gibi tehlike arz ederdi. Bazısı işi daha da ilerletip neler yapacaklarını tehditkar sözlerle sıralarlardı. O çocukları özel takibe tabi tutardık. Buna rağmen aklı hayale gelmeyecek olumsuzluklar sergilerlerdi. Çarşafları yırtmak, yatakları kesmek, camları kırmak, tuvalet rogarlarını tıkamak, kampa giden çocukların eşya ve dolaplarını tahrip etmek, muslukları kırmak gibi şeyler yaparlardı. Çocukların tamamını kampa gönderemediğimiz için bu olumsuzluklarla karşılaşmamız kaçınılmazdı. Yine böyle bir yaz ayında Sabri 3. kamp grubuna girmeyi başarmıştı. Fakat henüz 1. ve 2. grup kampa yeni gitmişti. Onlar döndükten sonra sıra 3. gruba gelecekti. O yüzden Sabri yurtta kalmıştı. Sıkıcı günler devam ediyordu. Sabri'nin babası olduğunu söyleyen bir adam odama girdi ve ''Hocam bizim oğlan büyümüştür, onu almaya geldim.'' deyince ben sinirlendim. ''Hayırdır amca, karpuz mu almaya geldin?'' dedim. Adam şaşırmıştı. Benim kızgınlığım devam ediyordu. Zira Sabri'yi yurda geldiği günden bu zamana kadar hiç ziyarete gelmemiş. Hiçbir yaz tatili ya da bayram tatilinde onu izinli alıp götürmemişti. Babasından sanki terk edilmiş bir çocuk gibi muamele görmüştü. Sabri de bunun farkındaydı. Belki son yıllarda artan hırçınlıklarının geri planında bu terk edilmişlik duygusu yatıyordu. Doğuştan terk edilmiş olmayı bir çocuk yıllar içinde özümseyip o duygu ile barışık yaşayabiliyor. Fakat ailesi olduğu halde ailesi tarafından aranıp sorulmamak, zorunlu terke ve dışlanmaya tabi tutulmak bir çocuk ve genç için telafisi çok zor izler bırakmaktadır. Sabri zaman zaman yanıma gelir. Hocam, gitmek istediğin halde gidememek nasıl bir duygu bilir misin? Sen olsan her şeye rağmen seni istemeyenlerin yanına gider misin? Gibi sorular sorardı. Sosyal servisteki kişisel dosyasını incelediğimde yuvadayken bir iki ziyaret dışında hiçbir ziyaret ya da izin evrakına rastlamamıştım. Hocam, bizim oğlan büyümüştür. Onu almaya geldim. Adamın bu sözüne çok sinirlenmiştim fakat sinirlerime hakim olmaya çalışıyordum. Seni bu yurtta hiç görmedim. Şimdi ne oldu da onu almaya geldin? Adam sinirlendiğimi anlamış olacaktı ki sesini yumuşatarak ''Hocam bunlar dört kardeşler. Sabri en küçükleriydi. Diğerleri kendi kendilerine bakabiliyorlardı. Sabri küçük olduğu için onu yuvaya verdim. Biz çiftçiyiz. Yazın en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ırgattır. Diğer çocuklar bana yardım ediyorlar. Sabri de artık büyümüştür. Yuvaya gittim. Buraya gönderdiklerini söylediler. Müsaaden olursa onu alıp götürmek isterim, dedi. İyi de amca, sen bugüne kadar onu hiç ziyarete gelmemişsin. İzinli götürmemişsin. Seninle geleceğini nereden biliyorsun? Görsen belki tanımazsın, dedim. Olsun, siz çağırın, o gelir, dedi. Bunun üzerine içimden lahavle çekerek çocuklara Sabri'yi çağırın buraya gelsin, dedim. Bir süre sonra Sabri odaya geldi. Odada oturan babasına bir göz attı. Sonra bana dönerek, "Bu adamın burada ne işi var? Niye gelmiş buraya?" diyerek odadan sinirli bir şekilde dışarıya çıktı. Arkasından "Sabri, Sabri!" diye bağırdıysam da duymazlıktan gelerek oradan uzaklaştı. Adam oturduğu koltuğa adeta gömülmüş ve küçülmüştü. Bir süre sessizlik oldu. "Ben size demedim mi?" dedim. Adam benim çocuğum bu lafları bilmezdi. Ona siz mi öğrettiniz bu lafları diye suçlayınca her şey gözünün önünde oldu. Sen yuvaya terk et, git, yıllarca arayıp sorma. Şimdi büyüyüp serpilince babayım diye ortaya çık. Kim olsa onun daha fazlasını yapar, dedim. Söyleyecek daha fazla bir şeyi kalmamıştı. Ümitsizce, hocam bir daha çağırırsanız belki siniri geçer de gelir deyince, siz şimdi gidin. Birkaç gün sonra tekrar gelin. Bir daha deneyelim. O zamana kadar siz biraz kendinizi tartın. Biz de Sabri ile konuşalım. İnşallah gelmeye ikna ederiz, dedim. Adam ağlamaklı bir yüz ifadesiyle, kusura bakma hocam, benim öküzlüğüme verin. İş güç meşgal eden onu ihmal ettim. Bu kadar çabuk büyüyeceğini tahmin etmedim. Boyu posu beni geçmiş maşallah. Eğer onu ikna ederseniz size minnettar olurum, dedi. Ben de bakalım deneyeceğiz. Siz şimdi gidin birkaç gün sonra tekrar gelin. O zamana kadar ben onunla konuşur fikrinden döndürmeye çalışırım, dedim. Bu tür vakalarla önceki yıllarda da birkaç defa karşılaştığım için Sabri'yi ikna edebileceğimi düşünerek babayı geri gönderdim. Baba gittikten sonra Sabri ile çeşitli aralıklarla 2 gün konuştum. Sabri haklıydı. Ne dese ne söylese yeriydi. Benimle konuşurken sözlerinin başında zaman zaman "Ama hocam" diye başlıyor ve neden görüşmek istemediğini sıralıyordu. Kendisini sevdiğimi bildiği için benim niçin babasıyla görüşmesi gerektiğini izah ettiğimde saygıyla beni dinliyordu. Uzun uğraşıdan sonra onu babasıyla görüşmeye ikna etmiştim. Birkaç gün sonra baba tekrar yurda geldiğinde duygusal bir kavuşma yaşandı. Sabri ağlamadı fakat baba suçlu bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Sabri ağlamıyordu fakat güçlü kolları ile babayı sarmıştı ve acıtırcasına sıktığı her halinden belli oluyordu. Bu duyguyu iyi biliyordum. Onları o halde bırakarak odadan ayrıldım. Daha sonra onlarla birlikte öğle yemeğini yurdun yemekhanesinde yedik. Yemekten sonra Sabri çantasını hazırlayıp yanıma geldi. Saygıyla elimi öptü ve boynuma sarıldı. Baba da içten teşekkür ederek elime sarıldı. Zorlukla da olsa elimi öptürmemek için babanın güçlü ellerinden elimi zor kurtardım. Sabri, babası ile birlikte uzun yıllar ayrı kaldığı kardeşlerine ve köyüne kavuşmak üzere yola koyuldu. O yaz Sabri'nin yıllardan sonra yaşadığı en mutlu ve farklı yaz tatili olmuştu. 11. ayrımın sonu, sayfa 155.